Ayrım 3. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 37. 3. Hermione teyzenin erkek kardeşine ve biz çocuklara çok düşkün olduğunu biliyordum. Ancak anneme karşı da aynı duyguları beslemekte olduğunu söyleyemem. Kocası Yango Sincanoğlu'nun hafif bir alay ile ocağı diye adlandırdığı soyu ile gururlu, ölçülü, terbiyeli, sakin bir kadındı. En büyük zevki biz çocukları yanına oturtup milli eğitmen olan büyük büyük babamızın ve iyilikseverliği ve de zenginliği ile İstanbul'da tanınmış ve sultanların doktoru olan büyük babaannemizin babasının hikayelerini anlatıp onları bize dinletmekti. Hep aynı can sıkıcı ayrıntıları ve ahlaki sonuçları ile öylesine çok anlatmıştı ki söylediklerini takip etmekten yoruluyorduk. Ama Stefan'ın esnediğini, Riri'nin gizli gizli saatine baktığını ve de benim ayakkabı bağlarını söküp bağladığımı gördüğünde konuyu değiştiriyordu. O zaman bizi bahçeye çıkarıyor ve böylece oyun ve şakalarla iyi vakit geçirtmeye çalışıyordu. Biz ise beceriksizliklerini şaka olarak algılayarak gülüyorduk. Bizim gülüşümüz kendisinin abuk suratını değiştirmeye ve ona tatlı bir görüntü vermeye yetiyordu. Gerçekten Hermione teyzenin yüreğinin en büyük yardım ve fedakarlıklara hazır olduğunu ne kadar sonra öğrenebildim. İyilik ve kötülük ve de değişmez değer yargıları konusunda yapmakta olduğu o sona gelmez konuşmalarının altına yaşam ile sevgi ve neşeye ve de gülümsemelere karşı öylesine bir arzu gizleniyordu ki. Yango amca para kazanmasını ve de onu tutmasını bilmeyen tüm mürekkep yalamışlara karşı genel ve büyük annemin koca drahomasını harcayıp öldüğünde ailesine işe yaramaz yazılı eser, kütüphaneler ve şiirlerden başka bir şey bırakmamayı becermiş, milli eğitmen kayınpederine karşı özel bir küçümseme duymaktaydı. Böylece kendisi Hermione teyzeyi kelimenin tam manasıyla beş parasız aldı. Benim büyük babam atnallardı, babam da arabacıydı derdi ve babasının mesleğini daha da belirtmek için bunları söylerken ellerinde gemler varmış gibi yapıyor ve ağzıyla da deh deh çüş çüş deyip Hermione teyzeyi daha da kahrediyordu. Neden surat asıyorsun be karı? Bu benim gururumdur. Görüyorsun ki soy işe yarayan insanların bir yere vurmalarına engel olmaz diye eklerdi. Kuşkusuz Hermione teyze yapmış olduğu mantık evliliğinden mutlu değildi. Ama kendine karşı duymakta olduğu saygı hiç kimseye duygularını açıklamasına müsaade etmiyordu. Ayrıca tüm aydında namuslu ve ölçülü esnafın timsali olan kocasına karşı da gizli bir hayranlık duyuyordu. Yango amca ufak tefek becerikli biriydi. Seyrek kirpikli ve durmadan sağa sola uçuşan iki kurnaz gözü vardı. Başkaları ile konuştuğunda gözlerini utangaç bir ifadeyle hep aşağı doğru tutuyordu. Ama alışverişte daima güvencede olup herkes avucunda tutmasını sağlayabilmesi için karşısındakinin ne düşündüğünü ve neleri hesapladığını çok iyi biliyordu. Eğitimi çok fakirdi ama serveti o denli zengindi. Ve bu serveti ile de çok güçlendiği için yeniden fakirliğe ve fakirliğin getirdiği alçalmalara düşmemesi için de servetine dört elle sarılmıştı. Kendisi için iş tek amaç ve tek eğlenceydi. Kumaş örme atölyesinden eve döndüğünde eski elbiselerini giyer, bir koltuğa gömülür, gözlerini kapar ve işlerini düşünürdü. Parası ile ölçülü ve hesaplı bir insanın bir ev yapabileceğini söylediği için de sigara içmezdi. Bununla beraber parayı saymakta tuhaf bir beceri kazanmış olan zayıf parmakları sürekli olarak bir tesbih ile oynamaktaydı. Ne içkide ne de arkadaş çevresinde bir tat bulmadığı için de tesbih onun tek eğlencesiydi. Hermione teyze daima sessizce yanında oturur, el işi örer ve yamalardı. Evleri sessiz, muntazam ve tertemizdi. Öylesine ki intizam ve temizliğini görmekten yorulurdum. Mobilyalar, eşyalar, elbiseler, her şey sanki henüz yeni satın alınmış da onlara ruh ve canlılığı verecek olan insan eliyle kullanılmış olmalarına fırsat verilmemiş gibiydiler. Herhangi bir huzursuz duygu veya düşünceden yoksun, kusursuz, süslü vitrinler. Çocukları olmadığı için herhangi ciddi bir rahatsızlıkları olmamasına rağmen kendilerince önemli olan sağlıkları ile ilgilenme onların tek uğraşlarıydı. Sanki bu durum yaşamlarındaki tek düzeliği kırabilmeleri için kendileri tarafından keşfedilmiş bir yoldu. Amcalarımın çevresi babamınkinin tersine ne aydın ne de eğlenmesini seven kişilerdi. Fakat bununla beraber örf ve adetlerine bağlı ve boşa para sarf etmekten haz duymayan, günlük yaşam problemleriyle ilgili mantıklı ve ölçülü aile babalarıydı. Büyük anne Hermione teyze ile kalıyordu. Buna kendisinin istemesinden ziyade kızının kendisinin o filozofça karakterinden mutluluk ve sabır gücü kazandığını görmesi üzerine karar vermişti. Büyük anne de yüzündeki kırışıklar ile giyinişinden başka yaşına uygun düşecek tek bir şey yoktu. Kalbi daima genç, canlı ve huzursuz kalmıştı. Kendisi için eğlenceler ile insanların zaafları yaşamın esasını, iyilikseverliği ise ruh yapısının temelini oluşturuyordu. Orta Doğu'ya seyahat etmiş, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmişti. Doğu halklarıyla yapmış olduğu bu temas hayal gücünü artırmış ve kendisine biz çocuklar için serin ve hep aranan bir pınarı oluşturan huzur ile karışık bir anı zenginliği vermişti. Büyük anne Hermione teyzeyi değiştirmeye ve onu anneme benzetmeye çabalıyor ise de bir türlü bunu başaramıyordu. Yango iyi adam, çalışkan adam ama cimri, çok cimri ve de sıkıcı. Böyle olunca da zavallı Hermione'im nasıl gevşesin, nasıl rahatlasın diye sıkça acıyla söylenirdi. Sincanoğulların zevksiz bir teviyelikleri kendisini çok sıktığında bohçasını sırtına alır ve dimdik ve canlı uzun erimi tırmanır ve biraz açılsın diye evimize gelirdi. Günün herhangi bir saatinde bize gelen kimse daima kalabalık bir canlılık ile dolu bir mutfağa rastlardı. Fırın ve tavaların mis gibi kokularına lokmalar ile helva ve katmerlerin kokuları karışırdı. Bunların olmaları için herhangi bir yoğurtunun varlığı gerekmezdi. Mahallenin çocukları, öğretmenlerimiz, terzi kadınlar, hizmetçiler, zengin ve fakir komşular, aydının aydın gençliği evimize sürekli girip çıkarlardı. Her çarşamba günü tüm akraba ve yakınlarımız şehriyenin yapılması için evimizde toplanırlardı. Şehriye kadınların yağlanmış parmakları arasında büyük bir beceriyle eğip bükerek mısır tanesi büyüklüğünde hamurdan yaptıkları ve sonra bembeyaz masa örtüleri üzerine konmuş kevgirlere yerleştirdikleri bir şeydi. Çevresine en uygun aile imajını verme iddiasında olan babamın soyu aslında birbiriyle çatışan iki cepheye ayrılmıştı. Bir tarafta tümü neşeli, canlı, iyi niyetli bir halk motifinin temsilcileri olan büyük anne ile Tanaş amca, Kalliope teyze ve babam, diğer tarafta da Aristide amca ile büyük annenin iki zengin kardeşi olan Perikli amca ile Orestis amca ve aileleri. Hermione teyze ise her iki tarafta birer ayağı ortada kalır dururdu. Perikli amca ile Oreste amcanın karıları zengin drahomaları ve de saçma gururları ile tüm aydında tanınmaktaydılar. Her ikisinin de o sıralarda Küçük Asya'da çok rağbetli olduğu gibi tarihi adları vardı. Birine Elektra, diğerine ise Io derlerdi. Kalliope teyze çarşamba günlerinde onların kızlarıyla beraber dik ve kimseye yüz vermez pozlarında ve altın lira ile dolu kapalı birer keseymiş gibi büzülü duran ağızları ile geldiklerini gördüğünde anneme haber verirdi. Mericiğim, zehir toplamaya hazır ol, ahmaklar kervanı geliyor. Öf, Takui'ye de davet etmiş olduğun için öyle şeyler işiteceksin ki. Ama ben kasten onları huzursuzlaştırmak için Takui'yi çağırdım diye annem yanıtlıyor ve gelenleri özellikle Ermeni komşusunun yanına oturtuyordu. İyi niyetli, temiz halk anlayışıyla onların niyetlerini anlayamayan Takui, yaptığı basit şakalara onların da gülmeleri için dirseğiyle onları dürtüyor, fallarına bakmak için kahve fincanlarını çeviriyor, aşk ve güzellik iksirleri reçetelerini sıralıyor, baştan çıkmış kocalara yapılmış büyülerin nasıl çözüleceği, gebe kadınların nasıl erkek çocuk doğuracakları konularındaki bilgilerini sıralıyordu. Onlar ise cimricesine gülüyor ve ilk fırsatta yer değiştiriyorlardı. Ve Hermione teyzeyi boş bulduklarında da düşündüklerini hemen kulağına fısıldıyorlardı. Mary'nin böyle sosyal seviyedeki kadınlarla ahbaplık yapması doğru mu? Doğru mu yani? Kalliope teyze de anneme göz kırpıyor ve usulca sus sus da içlerinde safradan başka bir şey olmayan bu aristokrat bozuntularının ne söylediklerini duyalım. Yahu bana açık bir hikayeyi hatırlat da ortaya atayım, surat asmalarına öyle güleceğiz ki. Hayır, Allah aşkına, Kalliope teyze, bugünlük yeter. İstersen onlara Kaptan Matthews ile İngiliz Lady'nin aşk hikayesini anlat, hoşlarına gidecek. Ve Kalliope teyze bir deniz kurdu iken her iki gözünde perde indikten sonra kardeşine sığınarak Aydın'a demir atıp kara adamı olan zavallı Kaptan Matthews'un hikayelerini onun sesi ve el hareketlerini taklit ederek anlatmaya başlıyordu. Tüm Aydın, Kaptan Matthews'un hayal ürünü hikayelerini nefis bir deniz şarkısıymışçasına zevkle dinliyordu. Ama o hikayelerin esas zevkine varıp değerlendiren Kalliope teyzeydi. Bir kahve içmek için evine her uğrayışında teyzem İngiliz Lady ile olan aşk maceralarını anlatması için kendisini bilhassa tahrik ediyordu. Ah ulan Kalliope, bana inanmıyorsun değil mi? Aşkın ne menem şey olduğunu zat-ı âlilerin pek bilmediği nasıl da anlaşılıyor. O zamanlardaki Matthews'un havasını ve de pazularını çelik halatlar gibi sertleşip kanını fokurdattığını ve kendisini 100 İngiliz amiraline bedel ettiren gençliğini bir bilsen. Ulan Matthews, sen nerede tanımış olabilirsin böylesine namlı bir aristokrat kadını? Daha da önce sana söyledim ya, limanda karşılaşmıştık ve bana dedi ki, kocam olman için sana istediğin kadar altın beşlik vereyim. Bil ki senin gibi bir erkekti hep hayalimde aradığım. Ama ben böylesine dengim olmayan birisiyle evlenecek kadar da delirmemiştim. Ve Kaptan Matthews dedikleri o imansız, Lady'nin bahçesinde geçirdikleri son ayrılık gecesini tam bir şair ustalığı ile anlatmaya koyuluyor. Tüm gece kucağında tutup sabaha dek mehtabın altında konuştuklarını tekrarlayıp duruyordu. Ve söylediği yalanlardan kendisi de mest olup hastalıklı gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Ne var ki Kalliope teyze gene de onu tahrik etmeye çalışıyordu. İyi be Matthews, ama sen nasıl da o kadınla konuşuyordun? Sen İngilizce bilmezsin ki. Ve böylesine bir sual ile karşılaşacağını beklemeyen zavallı Matthews şaşırıyor, deyip duraklıyor ve sonunda durumunu kurtaracağını sandığı cevabı veriyordu. Gayet tabii ki ben İngilizce anlamam ama o saygın kadın eski Yunanca biliyordu. Sen eski Yunanca'yı nereden biliyorsun diye teyzem acımasızca üsteliyordu. Biz de azıcık biliriz, can cumlu şeyler. Şehriye hazırlama sabahları ise daima bir bayram havasını taşıyorlardı. Kahveler ve turunç, fıstık ve de yeşil, taze ceviz ile sakız ve bademle doldurulmuş, ufacık patlıcan reçelleri ile dolu gümüş tepsilerden biri geliyor biri gidiyordu. İşte böylece keyif alevleniyor ve eller beceriyle hamuru işlerken diller de onlardan geri kalmıyordu. Ve kadınların her biri bildiği tatlı ve yemek tariflerini birbiri ardına sıralıyordu. Yamgo amcanın gelini Elvira Sincanoğlu da çocukları ve iki hizmetçisi ve de boynundaki 3 sıra altın liralık kolyesiyle geliyor ve her tarafa sinmiş neşeli havanın hedefi oluyordu. Yalnızca Elektra ve Io teyzeler fabrikatör kocasının yüz suyu hürmetine ona siz şeklinde hitap ediyorlardı. Sincanoğlu hanım, beyefendi de akşama bizi teşrif edecekler mi? Ve tamamen görgüsüz ve tahsilsiz olduğu için de bilhassa kibarca konuşmaya özen gösteren o da, size teşrif edecekler efendim. Öyleleri tüm o kadın alemi bizde yemek yiyor ve akşamları da işten çıktıktan sonra kocaları da gelerek rakı sofraları kuruluyordu. Riri piyano çalıyor, gençler dans ediyordu. Hava iyi olduğunda herkes civardaki ören yerlerine, bazen Çakıroğlu'na, bazen Pınar'a, bazen de Kepeci'ye gittiğinde de hizmetçi kadınlar ordusu da çeşitli börekleri, pastırmaları, enginar turşuları ve de ançüeslerle doldurulmuş zeytinleri oraya taşırlardı. Tanaş amca böyle hallerde genelde sarhoş olur, şarkı söyler, gitar çalar, güzel kadınlara aşk ilanlarında bulunur ve hep işlerinden söz eden kardeşleriyle Yango amcaya takılırdı. Akıllarınızı da azıcık istirahat ettirin be arkadaşlar. Hayatın aşk ve çiçeğe ihtiyacı var ve de kantarlarla neşe ve iyilik ile fıçılarla şaraf ve gülücüklere. Öyle değil mi prensesim benim? Erkek kardeşlerinin sıradan diye küçümsemelerine inat, prensesim diye çağırdığı karısı Elpiniki idi. O ise her zamanki gibi ölçülü ve utangaç ve de 8 çocuğu ile sürekli meşgul, ağzından tek kelime çıkmaksızın iyi niyetle gülümsüyordu. Biz çocuklar ise büyüklerin hareket ve anlatılarından en ufak ayrıntıyı kaçırmamaya dikkat ediyor ve öylesine karışık ve bol yiyorduk ki sıklıkla midemiz bozuluyor ve ateşimiz yükseliyordu. Büyük anne göze gelmeden başka herhangi bir hastalığın varlığını kabul etmiyordu. Öyle ki sıtma nöbetine tutulduğumuzda bile Angelico kadını çağırtıp bize okutmasını istiyordu. O da iyi bir bahşiş alacağından emin, fırsatı kaçırmıyordu. Buhurdanlıkta günlük ile beraber çeşitli otlar, tüyler ile deri parçaları ve sürüngen kemiklerini birlikte yakıyor ve kötülükleri kovan dualarına başlıyordu. Santu, mantu, gecenin ve de gündüzün en büyüğü, yardım et ki bana kötüyü kovayım. Yaşamımın ilk yıllarını Angelico kadın ile çok yakın geçirmiştim. Ve kendisi de zamanın hatırasını sileceğine güçlendiren kişilerden biriydi. Kara kuru, yerinde durmaz, yarım asırdır çamaşır yıkamaktan yıpranmış elleriyle çamaşır teknesi önünde durmamacasına 12 saat iş yaptığı sırada bir ara işini bırakıp mutfakta katmerleri ayarlamayı veya ciğerleri tavada kızartmayı, biz çocukları baştan aşağı yıkamayı, bakırları parlatmayı, büyü yapıp büyü bozmayı ve de kendine göre ilaç yapmayı beceriyordu. Sarılığı bal ve ipek ile kesiyor, sıtma ile saç kıranı ve de kaba kulağı okuyordu. Bazen de işini yarıda keserek sevabına ölmüş bir Hristiyan'ın kefen işlerine koşuyordu. Kendisini katı yaşamdan uzaklaştırdıkları veyahut da onlarla o canlı hayal gücüne bir çıkış yolu bulduğu için masallar Angelico kadının en büyük zaafıydı. Annem kendi arkadaşlarıyla olup bizden kurtulmak istediğinde hepimizi ona yolluyor. O da bizleri etrafına toplayarak ya geceleri pınarlardan çıkıp güzellikleri ile erkekleri baştan çıkaran su perilerinden söz ediyor. Veyahut da kıskançlıktan kocasının kendisini öldürdükten sonra tek başlarına kalıp hortlaklaşmış ve geceleri valide, valide diye bağırarak efendilerini arayan valide hanımın evlatlıklarının hikayesini anlatıyordu. Bu masalı ilk dinlediğimizde ne Riri'nin ne de benim gözüme uyku girmişti. Gecenin saati ilerleyip sokaklar korkunun sessizliğine büründüklerinde Pazuband'ın sopasının her zamanki sesi tam tam tam tam taka ta, tabam diye o gecede duyulmaya başlamıştı. Başka zaman bu ses bize hep güven veriyordu. O ses Pazubandların gece boyunca sürdürdükleri bekçilikleriyle herkesin canının ve malının güvende olduğunu gösteriyor, halkın rahatçasına uyumasını sağlıyordu. Ama o gece gemlerinden kurtulmuş hayalimiz coşup koşuyordu. Dinliyor musun, hortlakları duyuyor musun diye korku içinde Riri fısıldadı. Ben de korkudan titreyerek duyuyorum diye yanıtladım. Angelico kadının en sevdiği kahramanı, Aydın'ın en tanınmış efesi olan Çakıcı'ydı. Ondan bize hep fakir halkın koruyucusu, adil, fütursuz, hoşgörülü ve cömert olarak söz ediyordu. Ve o anlatıların içine kendi arzu ve özlemlerini, beklenti ve acılarını, güçlülerin haksızlıklarına karşı hıncını da katıyordu. Fakirlerin yaşamını kapkara ve çekilmez yapıp çocuklarının veremden ölmelerine neden olan acımasız ve katı çiftlik ağası Ramazan'ın hikayesini her seferinde yeni bazı eklentiler ve değişiklikler yaparak anlatmaktan özellikle haz duyuyordu. İşte böyle bir akşam Çakıcı tabancalarını kuşanarak beyaz atına atlıyor ve takatuk takatuk kendisi gibi kahraman çetesiyle Ramazan'ın kulesinin önüne varıyor. Ona, ulan iblisin dölü! Hazırlıklarını bitir, canını almaya geldim. O ise ayaklarına kapanıp ellerini ve ayaklarını öpüyor, canını bağışlaması için en zengin armağanları vaat ediyordu. Aman yavrum, aman! Ne var ki, fakirlerin öcünü almaya ant içmiş kahraman, o pis solucana karşı en ufak bir acımayı hissetmiyordu. Ve bam diye korkunç bir haz içinde, Angelico kadın hikayenin en can alıcı noktasına geliyordu. Ve çocuklar, tüm tabancasını tam kalbine boşalttı ve sonra da gözün görse şaşar, kemerindeki tüm altın liraları topladığı gibi hemen tellal çıkartıp, açlıktan nefesleri kokan tüm Türk ve Rum köylüleri çağırttı. Ve haksızlığın amansız takipçisi köylüleri çağırttıktan sonra herkesin ziyafete konması için sığırlarla koyunları ve de domuzları kestiriyor, rakı fıçılarını açtırıyordu. Ve 12 çocuğu olan Mehmet'e bir kese altın verirse evlenmemiş 5 kızı olan Yorgi'ye de başka bir kese veriyordu. Ve sen de al sen de al diye tohum gibi altın ve gümüşü dağıtıyordu. Ah yavrularım başka türlü fakirliğe dayanılmaz ki. Ve Angeliko kadının gözleri sanki tam o sıralarda altın dağıtılıyormuş da bir keseyi kendisi kapıp hemen kızı Asimina ile torunlarına götürebilecekmiş gibi parlıyordu. Ama ona hemen yardım edecek bir çakıcı elinin altında bulunmadığına göre hızını ancak kendi fakir dolabına evimizden ele geçirebileceklerini götürmekle alabiliyordu. Akşamları kendisi evine gitmek üzere bizden çıkıp da eteklerine tutunarak peşine koştuğumda parmaklarım sabah geldiğinde karşıladığımda hissettiğim iskeletleşmiş vücudunun dışında ayak bileklerinde bağlanmış uzun donunun ve de iki pörsümüş göğsün sarktığı gömleğinin içlerinde çeşitli kutular ile sert ve yumuşak paketlerin de varlığını hissediyordum. Bununla beraber kendisini gerçekten çok sevdiğim ve bu nedenle sırrını açıklamayacağımı bildiği için de bu bulgularım kendisini hiç endişelendirmiyordu. Kaldı ki bizim evde böyle ufak tefek şeyleri hesaba katan bir kimse de yoktu. Babam Aydın Yunan topluluğunun en önde üyesiydi. Ayayorgi Kilisesi Vakfı üyesi olduğu gibi Yunan Hastanesi'nin kusursuz çalışması için ilgilenmesinden başka bir aydınlar merkezi olan şehir kulübüne de maddi yardımda bulunuyordu. Tüm o kuruluşlarda reayalara Yunanistan'ı hatırlatan milliyetçilik alevinin cap canlı korunduğuna inanıyordu. Kendisine ne masraflar, ne yorgunluk ve ne de bu nedenle tüm beyler ve güçlü Türklerle bilhassa sürdürmeye özen göstererek atlatmasını becerdiği, zaptiyelerin yarattığı huzursuzluk ve kişisel tehlikeler korkutuyordu. Son zamanlarda işleri için sürekli olarak Türkler ve Rumlarla ilişkide bulunmasının gerektiği bahanesiyle saatlerini Veli Heri'nin meyhanesinde geçirerek genelde her akşam gelecekten emin ve çakır keyif olarak eve dönüyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 48.